Ayrım 13. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 138. Terence artık düşünebilirdi. Her şeyden önce devriye numarası sona ermek üzereydi. Kentin olası tüm çıkışlarına barikatlar kurulduğuna emindi ve bir diamanyetik mobiletten daha karmaşık bir taşıtı süremeyeceğini biliyorlardı. Arama yapmaya alışkın olmayan devriyelerin onu sadece kenti sistematik bir şekilde mahalle mahalle ev ev araştırarak bulabileceklerini akıl etmeleri uzun sürmezdi. Sonunda buna karar verdikleri zaman aramaya kentin dış mahallelerinden başlayıp ortalara doğru ilerleyeceklerine de şüphe yoktu. O takdirde bu ev girecekleri ilk yerlerden biri olacaktı. O yüzden zamanı son derece kısıtlıydı. Şimdiye dek göze çarpan siyah ve gümüş renklerine rağmen devriye üniforması bayağı işine yaramıştı. Florina'nın yerlileri gerçekliğini hiç sorgulamamış, Terence'ın açık tenli Florinalı yüzüne bakmak için duraksamamış ve dış görünümünü hiç incelememişlerdi. Üniforma yeterli olmuştu. Takipçileri çok geçmeden bu gerçeğin de farkına varacaktı. Bütün Florinalılar için bir talimat yayımlayacak, hakiki bir kimlik belgesi gösteremeyen tüm devriyeleri alıkoymalarını emredeceklerdi. Bilhassa da beyaz tenli ve sarımsı kızıl saçlı olan birini. Tüm meşru devriyelere geçici kimlikler dağıtılacaktı. Bir de başına ödül koyacaklardı. Bir devriye üniformasının içindeki kişi ne kadar şüphe çekici olursa olsun ona kafa tutmaya kalkacak kadar cesur olan Florinalıların sayısı olsa olsa %1'di. Ama o %1 bile yeterli olacaktı. İşte bu yüzden devriye taklidi yapmayı bırakması gerekiyordu. İlgilenmesi gereken şeylerden biri buydu. Şimdi sıra ikincideydi. Şu andan itibaren Florina'daki hiçbir yerde güvende olmayacaktı. Devriyelerden birini öldürmek gezegendeki en büyük suçlardan biriydi. Ve kaçmayı başarsa bile hakkındaki arama emri 50 yıl boyunca devam edecekti. O nedenle Florina'dan ayrılmalıydı. Ama nasıl? Kendisine yaşayacak bir gün daha kazanmıştı. Bu cömertçe bir tahmindi elbette. Devriyelerin son derece aptal, kendisinin ise bir o kadar şanslı olduğu ihtimaline dayanıyordu. Bu bir bakıma avantajdı. Yalnızca 24 saatlik ömrünüzün kalması, kaybedeceğiniz çok şey olmadığı anlamına geliyordu. Bu da mantıklı bir insanın normalde göze alamayacağı şeyleri yapabilmenizi sağlıyordu. Ayağa kalktı. Yakov başını kaldırıp ona baktı. ''Henüz bitirmedim efendim. Çok dikkatli bir şekilde yazıyorum.'' ''Bir görelim bakalım neler yazmışsın.'' Kendisine uzatılan kağıda şöyle bir baktı ardından ''Bu kadarı yeterli.'' dedi. ''Eğer gelen başka devriyeler olursa onlara çoktan bir liste hazırladığından bahsedip zamanlarını boşa harcama. Aceleleri olacaktır ve sana vermek istedikleri başka görevler olabilir. Ne diyorlarsa onu yap. Gelen var mı?''
''Hayır efendim.'' dedi pencerenin önündeki kız. ''Sokağa çıkıp onları aramamı ister misiniz?''
''Gerek yok. Şimdi en yakın asansör nerede?''
''Evden çıktıktan sonra 500 metre kadar solda efendim. İsterseniz...''
''Anladım, anladım. Bırak da gideyim.'' Asansörün kapısı yerden kalkıp kentlinin arkasından kapandığı sırada bir devriye ekibi sokağa girdi. Terence kalbinin davul gibi attığını hissedebiliyordu. Muhtemelen sistematik arama başlamıştı ve ona çok yaklaşmıştılar. Bir dakika sonra kalbi hala gümbür gümbür atarken asansör kabinini terk edip yukarı kentin sokaklarına adım attı. Burada saklanabileceği herhangi bir yer yoktu. Ne sütunlar ne de onu yukarıdan gizleyen çimento alaşımı. Kendisini cafcaflı binaların ışıltısı arasında ilerleyen siyah bir nokta gibi hissediyordu. 3 kilometre öteden ve 8 kilometre yukarıdan rahatlıkla görülebiliyor olmalıydı. Etrafında onu işaret eden kocaman oklar vardı sanki. Ortalıkta tek bir devriye bile görünmüyordu. Yanından geçen toprak efendileri ise ona doğru dürüst bakmıyorlardı bile. Devriyeler normal bir Florinalı için bir korku unsuruyken toprak efendileri içinse birer hiçtiler. Terence'i kurtaracak bir şey varsa o da buydu. Yukarı kentin yerleşim planını az çok biliyordu. Bu yakınlarda bir yerlerde kent parkı olmalıydı. Yapılabilecek en mantıklı hareket yön sormaktı. Onun ardından gelen en mantıklı şey ise makul derecede yüksek bir binaya girip üst katlardaki teraslardan birinden etrafa bakmaktı.
İlk seçenek imkansızdı. Hiçbir devriye yol sorma gereksinimi duymazdı. İkinci seçenekse çok riskliydi. Bir devriyenin bir binaya girmesi çok dikkat çeker, aşırı derecede şüphe uyandırırdı. Böylece arada sırada gördüğü yukarı kent haritalarından aklında kalanlara güvenerek bir yöne doğru ilerlemeye başladı. İşe yaradı. 5 dakika sonra vardığı yer kesinlikle kent parkıydı. Kent parkı 100 dönümlük bir yapay yeşillik alandı. Sark'ta burası hakkında insana pastoral bir huzur verdiğinden tutun da geceleri düzenlenen seks partilerine kadar pek çok abartılı şey anlatılırdı. Florina'da ise parkla ilgili kulaktan dolma bilgilere sahip olanlar burayı gerçekte olduğundan 100 kat daha büyük ve 1000 kat daha lüks bir yer olarak hayal ederlerdi. Parkın asıl hali de yeterince hoştu. Florina'nın ılıman iklimi sayesinde yılın her mevsimi yemyeşil oluyordu. Çimenlik bölgeleri, ahşap alanları ve taşlık yeraltı mağaraları vardı. İçinde sahte süs balıkları yüzen küçük bir gölete ve çocukların yüzebileceği daha büyük bir havuza da sahipti. Geceleri hafif yağmurlar başlamadan önce rengarenk ışıklarla aydınlatılırdı. En çok seher ve yağmur vakitleri arasında kalabalık oluyordu. Dans edenlere, 3 boyutlu gösterilere ve dolambaçlı yollarda kendilerini kaybeden çiftlere rastlayabilirdiniz. Terence daha önce hiç içeri girmemişti. Parkın yapaylığını itici buldu. Üstünde yürüdüğü taşın ve toprağın, etrafındaki suyun ve ağaçların dibinde çimento alaşımının uzandığını biliyor ve bunu can sıkıcı buluyordu. Uzun ve muntazam kirt tarlalarını, güneydeki dağ sıralarını düşündü. Bu muhteşemliğin ortasına kendileri için oyuncaklar diken yabancılardan tiksindi. Yarım saat boyunca yürüyüş yollarında amaçsızca dolaştı. Niyetlendiği şeyi burada kent parkında yapması gerekiyordu. Burada bile çok zor olacaktı. Ancak diğer yerlerde kesinlikle imkansızdı. Kimse onu görmedi. Hiç kimse varlığının farkına bile varmadı. Bundan emindi. Toprak efendilerine ve hanımlarına istedikleri kadar "Dün parkta bir devriye gördünüz mü?" diye sorabilirlerdi. Verecekleri tek cevap onlara boş boş bakmak olacaktı. Yoldan bir ağaç sineği bulutunun geçip geçmediğini sorsalar da olurdu. Park çok sakindi. Terence paniklemeye başladığını hissetti. 2 iri kaya parçasının arasındaki bir merdivenden yukarı çıktı. Sonra da sevgilileri gece yağışlarından korumak için, nedense yağmura yakalananların sayısı sadece şansa bağlanamayacak kadar fazlaydı, tasarlanmış küçük mağaralarla çevrili çanak şeklinde bir çukura indi. Derken aradığı şeyi gördü. Bir adam, daha doğrusu bir toprak efendisi, hızlı hızlı volta atıyordu. Neredeyse bitmiş sigarasından son bir keskin nefes aldı, sonra da onu bir küllüğe bastırıp söndürdü. İzmarit kısa bir anlığına orada sessizce uzanmaya devam etti, ardından küçük bir ışık patlaması eşliğinde yok oldu. Toprak efendisi köstekli saatini kontrol etti. Çukurda başka kimsecikler yoktu. Burası akşam ve gece kullanılmak için tasarlanmıştı. Toprak efendisi birini bekliyordu. Bu çok açıktı. Terence etrafına bakındı. Arkasındaki merdivenlerden çıkan başka biri yoktu. Başka merdivenler de olabilirdi elbette. Hatta mutlaka vardı ama önemi yoktu. Bu fırsatı kaçıramazdı. Toprak efendisine yaklaştı. Adam onu görmemişti elbette. Ta ki Terence affedersiniz diyene kadar. Yeterince saygılıydı fakat toprak efendileri ne kadar saygılı olursa olsun bir devriye tarafından kollarına dokunulmasına alışkın değillerdi. Ne oluyor lan dedi adam. Terence sesindeki saygılı tonu ve aciliyet tınısını korudu. Onu konuşturmaya devam et. Gözlerini yarım dakikalığına seninkilere dikmesini sağla. ''Bu taraftan efendim'' dedi. ''Yerli katil için başlatılan kent çapındaki aramayla ilgili.'' ''Sen neden bahsediyorsun?'' ''Sadece 1 dakikanızı alacak.'' Terence çaktırmadan nöronik kamçısını çekti. Toprak efendisi onu görmedi bile. Sadece hafif bir vızıltı duyuldu. Ardından adam kas katı kesilip yere yığıldı. Kentli daha önce bir toprak efendisine hiç el kaldırmamıştı. Kendisini ne kadar hasta ve suçlu hissettiğine şaşırdı. Görünürde hala kimsecikler yoktu. Cam gibi gözleriyle boşluğa dik dik bakan adamın bedenini en yakınındaki mağaraya kadar sürükledi ve iyice daralan arka taraflara doğru çekti. Toprak efendisini soymaya başladı. Adamın sertleşen kolları ve bacakları yüzünden kıyafete iyice asılması gerekti. Ardından tozlu ter lekeli devriye üniformasını çıkarıp Toprak efendisinin iç çamaşırlarını giydi. Hayatında ilk kez kirtten yapılma bir kumaşa parmakları dışında bir yeriyle temas ediyordu. Kıyafetlerin geri kalanını da giyip Toprak Efendisi'nin takkesini kafasına geçirdi. Sonuncusu mühimdi. Takkeler gençler arasında çok rağbet görmese de içlerinden bazıları hala onları takıyordu ve şans eseri bu adam da onlardan biriydi. Terence'in saçları açık renkli olduğundan kılık değiştirme numarasının işe yaraması için bir takke takması şarttı. Onu başına iyice geçirip kulaklarını örttü. Ardından yapmaya mecbur olduğu şeyi yaptı. Ansızın bir devriyeyi öldürmenin işlenilebilecek en büyük suç olmadığını fark etti. Lazer tabancasının ayarını en üst seviyeye getirdi ve namlusunu baygın Toprak Efendisi'ne doğru çevirdi. 10 saniye sonra geriye yalnızca kömürleşmiş bir yığın kaldı. Bu durum adamın kimliğinin tespit edilmesini zorlaştıracak ve takipçilerinin kafasını karıştıracaktı. Tabancasını tekrar ateşleyerek devriye üniformasını pudraya benzer beyaz bir kütleye dönüştürdü. Sonra da kararmış gümüş düğmeleri ve tokaları ayıklayıp çıkardı. Bu da takipçilerinin işini güçleştirecekti. Belki de Happy Top'u bir saat daha elde edecekti fakat buna değerdi. Artık daha fazla gecikmeden hemen buradan ayrılmalıydı. Mağaranın çıkışında kısa bir anlığına duraksayıp etrafı kokladı. Lazer tabancası temiz iş çıkarmıştı. Havada çok az bir yanık et kokusu vardı ve o da birkaç dakika içinde hafif rüzgarlar tarafından dağıtılırdı. Terence merdivenden inmeye başladığı sırada yanından yukarı çıkmakta olan genç bir kız geçti. Bir anlığına alışkanlıktan bakışlarını yere indirdi. Ne de olsa o bir hanımdı. Ardından kafasını çabucak kaldırdı ve genç kızın oldukça güzel biri olduğunu gördü. Acelesi var gibiydi. Terence dişlerini sıktı. Genç kız buluşacağı adamı yukarıda bulamayacaktı elbette. Geç kalmış olmalıydı. Aksi takdirde Terence'in az önce öldürdüğü Toprak Efendisi saatine bakıp durmazdı. Adamın beklemekten sıkılıp gittiğini düşünecekti belki de. Kentli adımlarını hızlandırdı. Kızın nefes nefese geri dönüp ona buralarda genç bir adam görüp görmediğini sormasını istemiyordu. Parktan çıkıp amaçsızca dolaştı, yarım saat daha geçti. Şimdi ne yapacaktı? Artık bir devriye değil, Toprak Efendisi'ydi. Peki ama ne yapacaktı? Ortasında bir süs havuzu bulunan çimenlik bir alana sahip küçük bir meydana geldi. Suya bir miktar deterjan eklenmiş, böylece gösterişli bir renk cümbüşü eşliğinde köpürmesi sağlanmıştı. Terence sırtını batı yönündeki güneşe verip demir parmaklıklara yaslandı ve kararmış gümüşleri tek tek yavaş yavaş havuzun içine attı. Merdivenden inerken yanından geçen kızı düşündü. Çok gençti. Ardından aşağı kenti anımsadı ve içindeki anlık pişmanlık hissi ortadan kayboldu. Gümüş kalıntılar havuzu boylamış, elleri boşalmıştı. Olabildiğince doğal görünmeye çalışarak yavaşça ceplerini karıştırdı. Ceplerindeki eşyalar o kadar da sıra dışı şeyler değildi. Plaka anahtarlarla dolu küçük bir anahtarlık, birkaç madeni para ve bir kimlik kartı. Sark aşkına, Toprak Efendilerinin bile kimlik kartı vardı. Ama öte yandan karşılaştıkları her devriyeye kimlik göstermek zorunda kalmıyorlardı. Görünüşe göre yeni ismi Alstair Damon'dı. Kimliği kullanmak zorunda kalmamayı umdu. Yukarı kentte yalnızca 10.000 erkek, kadın ve çocuk vardı. Damon'u şahsen tanıyan birine denk gelmesi düşük bir ihtimaldi ama imkansız da değildi. 29 yaşındaydı. Mağarada bıraktığı şey aklına geldiğinde bir kez daha kusacak gibi olduysa da kendini tuttu. Bir Toprak Efendisi en nihayetinde bir Toprak Efendisiydi. 29 yaşındaki kaç Florinalı onların elinde veya onların emriyle can vermişti. Peki ya 9 yaşındakiler? Bir adres de vardı ama Terence'e hiçbir şey ifade etmiyordu. Yukarı kentin yerleşimi hakkındaki bilgileri kısıtlıydı. Bak sen, cebinde yaklaşık 3 yaşlarındaki küçük bir çocuğun sahte 3 boyutlu renkli bir fotoğrafını buldu. Onu kabından çıkarırken renkleri parıldadı, elinde evirip çevirdiği sırada da kademeli olarak soldu. Adamın oğlu muydu acaba, yoksa yeğeni mi? Parktaki kızı tekrar düşündü ve oğlu olamayacağına karar verdi, değil mi? Yoksa adam evli miydi? Belki de kadınla yapacağı şu görüşme insanların gizli kapaklı dediği türdendi. Böyle bir buluşma güpegündüz gerçekleştirilebilir miydi? Şartlar elverişliyse neden olmasın? Terence öyle olmasını umdu. Eğer kız gerçekten de evli bir adamla buluşuyorsa, onun kaybolduğunu bildirmekte aceleci davranmazdı. Adamın karısını atlatamadığını düşünürdü. Bu da Terence'e zaman kazandırırdı. Hayır, kazandırmazdı. Ansızın depresyona girdi. Saklambaç oynayan çocuklar adamın kalıntılarına denk gelecek ve çığlıklar atarak kaçmaya başlayacaklardı. 24 saat içerisinde kesinlikle yaşanacaktı bu. Ceplerini bir kez daha karıştırdı. Bir uzay yatı ehliyetinin cep kopyası üzerinde durmadı. Hali vakti yerinde olan tüm sarklıların bir uzay yatı olur ve onu kullanmayı bilirlerdi. Bu yüzyılın modası da buydu. Son olarak birkaç adet sark kredi belgesi buldu. İşte bu geçici bir süreliğine işine yarayabilirdi. Ansızın fırıncının mekanına gittikleri gecenin öncesinden beri hiçbir şey yemediğini hatırladı. İnsan açlığını ne kadar da aniden fark ediyordu. Birdenbire yat ehliyetini tekrar eline aldı. Sahibi öldüğüne göre şu anda o aracı kullanan hiç kimse olmasa gerekti. Yat artık onundu. 9. limanda 26 numaralı hangardaydı. 9. liman neredeydi acaba? En ufak bir fikri bile yoktu. Alnını havuzun etrafındaki demir parmaklıkların serin yüzeyine yasladı. Şimdi ne yapacaktı, şimdi ne yapacaktı? Arkasından gelen bir ses onu ürküttü. Merhaba dedi ses, hasta mısın? Terence başını kaldırıp o tarafa baktı. Yaşlı bir toprak efendisiydi bu. İçinde kokulu bir tütün bulunan uzunca bir sigara tüttürüyordu ve kolundaki altın bileklikten bir tür yeşil taş sarkıyordu. Adamın yüzündeki kibar ilgi ifadesi Terence'i afallatıp kısa bir süreliğine konuşamamasına neden oldu. Ta ki hatırlayana dek. Artık o kabilenin bir üyesiydi. Toprak efendileri kendi aralarında düzgün insanlar olabilirlerdi. Sadece dinleniyorum dedi kentli. Yürüyüş yapmaya karar vermiştim ama zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Korkarım randevuma geciktim. Elini alaycı bir hareketle salladı. Sarklıların arasında oldukça uzun bir süre geçirdiğinden onların aksanını gayet başarılı bir şekilde taklit edebiliyordu. Ama fazla abartmamaya da dikkat etti. Abartı eksiklikten daha kolay tespit edilirdi. ''Bir mobisikletin olmadan kala kaldın ha?'' dedi yaşlı adam. Karşısındaki gencin saflığı karşısında eğleniyormuş gibi bir hali vardı. ''Evet, mobisikletim yok.'' diye itiraf etti Terence. ''Benimkini kullan.'' diye teklif etti yaşlı adam aniden. ''Hemen dışarıya park ettim. İşim bitince kontrollerini ayarlayıp buraya geri yollayabilirsin. Önümüzdeki 1-2 saatliğine ona ihtiyacım yok.'' Bu Terence'in işine gelirdi doğrusu. Motosikletler bir yıldırım kadar hızlı gider, devriyelerin tüm yer taşıtlarını kolaylıkla atlatıp geride bırakabilirlerdi. Ne yazık ki kendi başına uçabilmesi ne kadar mümkünse bir mobisikleti kullanması da o kadar mümkündü. Buradan sarka kadar dedi toprak efendileri argosunda bunun teşekkürler manasına geldiğini biliyordu. Sanırım yürüyeceğim. 9. liman buraya çok uzak değil. Hayır değil diye hemfikir oldu ihtiyar adam. Bu Terence'a fazla bir ipucu vermiyordu. Tekrar denedi. Keşke daha yakın olsaydı tabii. Buradan Kirt Caddesi'ne kadar yürümek bile tek başına yeterince zor.
Kirt Caddesi mi? Bunun konumuzla ne alakası var?
Terence'a şüpheli bir bakış mı atmıştı? Ansızın kıyafetinin üstüne çok da iyi oturmamış olması gerektiğini fark etti.
Bekleyin, karıştırdım. Anlaşılan yürürken yolumu iyice şaşırmışım. Şimdi bir bakalım. Dalgınca etrafına bakındı. Bak, şu anda Reket yolundasın. Tek yapman gereken Triflis bulvarını geçip sola dönmek. Sonra da dümdüz ilerlemek. Liman tam karşına çıkacak. Otomatik olarak eliyle gösterdi.
Terence gülümsedi. Haklısınız. Hayal kurmayı bırakıp düşünmeye başlasam iyi olacak. Buradan sarka kadar bayım. İstersen mobisikletimi hala alabilirsin.
Çok naziksiniz ama...
Terence yürümeye başlayıp adımları normalde olması gerekenden biraz daha hızlıydı. Ona el salladı. Toprak efendisi arkasından dik dik baktı. Belki de yarın kayaların arasındaki o ceset bulunup arama çalışmaları başlatıldığında ihtiyar toprak efendisi bu konuşmayı tekrar hatırlardı.
tuhaf bir hali vardı, bilmem anlatabiliyor muyum diyecekti muhtemelen. Cümleleri garip bir şekilde kuruyordu, nerede olduğunu da bilmiyordu. Triffis bulvarını daha önce hiç duymadığına yemin edebilirim.
Ama tüm bunlar yarın yaşanacaktı. İhtiyar Toprak Efendisi'nin gösterdiği yöne doğru yürüdü. Arkasındaki yanar dönerli turuncu bina yüzünden neredeyse solgun görünen, üstünde Triffis Bulvarı yazan ışıltılı bir tabelaya geldi, sola döndü. 9. liman sivri uçlu şapkalar ve düşük belli pantolonlardan ibaret yatçılık kıyafetleri gençlerle doluydu.
Terence tüm dikkatleri üzerine çekiyormuş gibi hissetse de dönüp ona ikinci kez bakan kimse olmadı. Havada anlamadığı terimlerle dolu konuşmalar uçuşuyordu.
26 numaralı hangarı buldu fakat yaklaşmadan önce birkaç dakika bekledi. Gerçek Alstair Damon'u tanıyan ve yabancının tekinin onun gemisinde ne aradığını merak edecek herhangi bir toprak efendisinin yakınlarda olmasını istemiyordu. Sonunda gemiye komşu olan her iki hangar da boşaldığında ileri çıktı. Yatın burnu açık bir alana yerleştirilmiş olan hangarından dışarı çıkıyordu. Terence boynunu arkaya eğip araca dikkatle baktı. Şimdi ne yapacaktı? Son 12 saat içinde 3 kişiyi öldürmüştü. Florinalı bir kentliyken önce bir devriyeye, sonra da bir toprak efendisine dönüşmüştü. Aşağı kentten yukarı kente çıkmış, oradan da bir uzay istasyonuna ulaşmıştı. En nihayetinde de kendisini bir uzay yatının, onu galaksinin bu bölgesinden kurtarıp ıssız bir gezegenin güvenliğine kavuşturmaya yetecek bir aracın sahibi olarak bulmuştu. Ama ortada ufak bir pürüz vardı, uzay gemisi kullanmayı bilmiyordu. Yorgunluktan kemikleri sızlıyor, açlıktan midesi kazınıyordu. Buraya kadar gelmişti gelmesin ama daha ileriye gidemiyordu. Uzayın kıyısındaydı fakat o sınırı aşması imkansızdı. Devriyeler şimdiye dek Terence'in aşağı kentte olmadığını anlamış olsa gerekti. Bir Florinalı'nın böyle bir şeye cüret edebileceği o kalın kafalarına girer girmez arama çalışmalarına yukarı kentte devam edeceklerdi. Ardından cesedi bulacak, soruşturmalarına yeni bir yön verecek ve taklitçi bir toprak efendisini aramaya koyulacaklardı. Ve işte buradaydı. Çıkmaz bir sokağın sonundaki bir oyuğun dibine kadar girmiş, sırtını duvara yaslamış, takipçilerinden gelecek en ufak sese kulak kabartmış halde öylece dikiliyor, av köpeklerinin her an üzerine atılmasını bekliyordu. 36 saat önce eline hayatının en büyük fırsatı geçmişti. Ama artık o fırsatı yitirmişti ve hayatını da kaybetmek üzereydi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 149.